Herkese merhaba. Ada Havası podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz, Batuhan Özokan'la birlikte FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı konuşacağız. 2023 edisyonunu. Bu podcast'i geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası, Avrupa Futbol Şampiyonası için de yapmıştık. Şimdi Dünya Kupası'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin Batuhan.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Ya, turnuva yaklaştıkça biraz daha heyecan artıyor tabii. Umarım bu süreçte geçen yıl yaşananlar gibi birkaç sakatlık olmaz ama sanki son 2 gündür yaşananlar biraz buna yol açacak gibi duruyor.
Evet, geçen yıl heyecanla izlemeyi beklediğin Alexia
Maalesef.
Putellas'ı Avrupa Şampiyonası'nda
Evet, neyse ki
izleyememiştin.
bir aksilik olmazsa diyelim.
Evet, bir aksilik olmazsa Dünya Kupası'nda bir büyük sahnede izleyebileceğiz. İstersen önce turnuva ile ilgili birkaç kısa bilgi vereyim. Turnuva 20 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde yapılacak. Açılış maçları 20 Temmuz'da. Yeni Zelanda Norveç'i ağırlayacak Eden Park'ta. Auckland'daki meşhur rugby stadyumu, 50 bin kişilik rugby stadyumu Eden Park'ta. Yeni Zelanda Norveç karşısında turnuvayı açacak. Aynı gün Avustralya İrlanda ile birlikte Sydney Olimpiyat Stadyumu'nda finale de ev sahipliği yapacak olan Sydney Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu turnuvada önemli bir değişiklik var. Geçtiğimiz 8 edisyondan farklı olarak. Tabii 8 edisyonun hepsi böyle değil de son aslında turnuvalardan farklı olarak en önemli değişiklik takım sayısının 24'ten 32'ye çıkarılması. Bu aynı zamanda ilk defa katılan takımların da sayısının artmasına yol açtı. Bunları da konuşacağız programın ilerleyen kısımlarında. Aynı zamanda turnuva ilk defa ortak ev sahipliğiyle düzenleniyor. Dünya Kupası.
Ki erkeklerden sonra da ilk kez oluyor. Onda da Japonya ve Kore birlikte düzenlemişlerdi.
Evet, 2002'de değil mi?
2002'de.
Evet. Bir de ilk defa Okyanusya kıtasında düzenleniyor. Daha önce iki kez Asya, üçer kez de Avrupa ve Amerika'da yapılmıştı. Aslında Avustralya 2003 turnuvasına da adaylığını koymuştu ama ev sahipliği için Çin'e kaybetmişti. Daha sonra Çin'deki SARS salgını nedeniyle turnuva Amerika'da yapılmıştı. Avustralya'nın böyle bir geçmiş var. Evet Batuhan, adaylık sürecini konuşalım istersen biraz.
Yani aslında
Neler demek istersin?
dediğin gibi uzun bir süre sonra büyük bir milli takım turnuvasına iki ülke birlikte ev sahipliği yapacak. Hani yakın ülkeler olması da zaten avantaj. Önümüzdeki yıllarda da bu birliktelikleri görmemiz hem erkeklerde hem kadınlarda mümkün diye düşünüyorum. Onun haricinde ilk adaylık sürecinde Arjantin, Avustralya, Bolivya, Kolombiya, Japonya, Kore de adaylıkla ilgileniyorlardı ve Japonya ve Kore aslında yine bir birliktelik fikriyle ortaya çıkmıştı. Sonrasında bu takımlardan, bu ülkelerden çoğu çekildi. Belçika da düşünenlerden biriydi bu turnuvaya ev sahipliği yapmayı ama onlar hiç daha resmi teklif yapmadan adaylıktan vazgeçtiler. Birçok açıdan İlklerin olduğu ve değişimin de olduğu bir turnuva izleyeceğiz. Yani 32 takım olacak senin de söylediğin gibi. Turnuvadaki para ödülü de çok fazla artmış durumda. Bunun olumlu yansımasını bekleyenlerdenim ama bir yayın krizi de mevcut. Uzun süre çözülemeyen.
Yayın krizine geçmeden önce ben ufak bir şeyler söyleyebilir miyim
Tabii.
adaylık hakkında? Çünkü yayın krizine de bağlayacağım aslında bunu. Şimdi dediğin gibi pek çok adaylık niyeti belirten pek çok ülke vardı. En son 4 ülke adaylığını koydu. İşte Japonya, Brezilya, Kolombiya ve Avustralya, Yeni Zelanda ortak adaylığı. Brezilya ile Japonya şey zamanı çekildi. Pandemi zamanı çektiler adaylıklarını. Çünkü özellikle Japonya'nın işte 2019 Rugby Dünya Kupası ve 2020-21'de düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları aslında çok büyük bir mali yüke sebep oldu ülkede. Hani bir de Dünya Kupası'nın maliyetini kaldıramayacak durumdalardı.
Aslında belki pandemi olmayıp turnuva yani olimpiyatlar zamanında yapılmış olsaydı yine bir şekilde hani çünkü bir sene ertelenmesi de maliyetleri çok arttırmıştı. Belki o erteleme olmasaydı yine aday olabilirlerdi.
Tabii bir de Japonya'da hani Japonya kadın futbol milli takımı çok hem çok popüler hem de çok başarılılar. 2011'de dünya şampiyonu oldular. 2015'te de final oynadılar. Ama gelinen noktada Japonya Futbol Federasyonu hani ev sahipliğine yapılacak harcamanın futbol takımına, milli takıma yapılmasının daha olumlu sonuçlar verebileceğini düşündüklerini söyledi ve adaylıklarını geri çektiklerini açıkladı. Şeyde de oylama sürecinde de aslında Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika ve doğal olarak Okyanusya ülkeleri Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ortak adaylığını destekledi. Avrupa ve ya İsviçre hariç Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri de Kolombiya'yı desteklediler. Hani Güney Amerika'nın Kolombiya'yı desteklemesi normal. Avrupa'nın desteklemesi aslında biraz yayın saatleriyle ilgili, televizyon yayını ile ilgili. Çünkü eğer Kolombiya'da düzenlense maç Avrupa'da gece yayınları olacaktı, prime time yayınları olacaktı. Ama Okyanusya'da düzenleneceği için, Avustralya, Yeni Zelanda ortak ev sahipliğinde düzenleneceği için gündüz maçları olacak. Bunun da seyirci sayısını düşürebileceğini düşünüyorlar. Ve bu da bir yayın krizine sebep oldu. Şimdi sen detaylarından bahsedeceksin bunun.
Yani saatle alakalı evet. Yani iki uç aslında baktığımız zaman yani bence Avustralya yani biraz daha doğu tarafı Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da olması yayın saatleri açısından tabii gündüze denk gelecek ama bence daha olumlu yansımaları olacak bunun. Çünkü gece Avrupa'da geceye kayması halinde ben daha da ilginin düşeceği kanaatindeydim ama bu şekilde olması bence daha avantajlı oldu. Yayın krizi şöyle doğdu. Avrupa Yayıncılar Birliği'ne üye olan 5 büyük yani 5 ülke başı çeken ülkeler işte Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere. Kimi saymadım? Fransa'yı saydım mı?
Fransa'yı saydım.
Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere. Bu 5 ülke aslında turnuvanın ana yayıncısı olacak. Yani bu ülkelerdeki yayınlardan dağıtılacak. Öyle, o şekilde planlanmıştı. Ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da aslında normal Dünya Kupası formatından ayırarak ilk defa Kadınlar Dünya Kupası'na ayrı bir yayın hakkı sözleşmesi olması için ilk defa böyle bir kampanya başlattılar ve tekliflerin değerlendirileceği açıklandı. Bu değerlendirme sürecinde Avrupa Yayıncılar Birliği ve diğer bu 5 ülkedeki yayın platformları belli bir teklif sundu ama teklif kabul edilmedi ve hani gerçekten beklentinin çok altında kaldı. Bu olayların yaşanmasının ardından da Infantino işte komple yasaklamayı ve hani bunu bir şekilde kendileri organize edebilme noktasına hatta komple karartma kararı da alabilecekleri yönde bir boykotta gidebileceğini de söyledi. Yani bu bir tehdit gibi değildi aslında ama eğer iş buradaya varırsa da hani böyle bir kararı almaktan çekinmeyeceklerini söylemişti. En sonunda yani çok uzun süre değil, 1-2 hafta önce BBC ve ITV FIFA ile anlaşma sağladı ve yayınların dağıtılması konusunda ve işte organize edilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşmaya varıldı fakat yine hala çok düşük beklenenin çok çok altında bir ihale süreci tamamlandı. Bununla ilgili net bir rakam yok. Ama yayın paketinin içerisinde şu olduğu söyleniyor. İşte tüm ülkelerdeki kanallar yani dağıtıcılar ve bu 5 büyük yayıncı birliğindeki 5 ülke en az birer saatlik bir kadın futbol programı turnuva boyunca ve öncesinde sonrasında yapma zorunluluğu getirildi. Yani bu bir zorunluluk olması aslında acı verici bir şey. Ama en azından hani bu şekilde ilgiyi de arttırmayı planlıyor hem FIFA hem Yayıncılar Birliği.
Evet, gerçekten çok değerli bilgiler. Çok sağ ol. Türkiye'deki yayınınız da TRT olacak, onu da söyleyeyim. TRT'den izleyebileceğiz gibi görünüyor.
Türkiye demişken de biz elemeleri
Evet.
Almanya'nın grubunda dördüncü sırada tamamladığımız için katılamadık. Umarım
Evet.
bir gün bizim de katıldığımız bir turnuva olur.
Bir de ben şeyi söyleyeyim, ilginç bir ev sahipliği ile ilgili ilginç bir bilgi de şu: Yeni Zelanda bu Dünya Kupası ile birlikte, yani Futbol Dünya Kupası ile birlikte son 2 yılda kadınlarda 3 büyük takım sporunun, ülkedeki en popüler 3 büyük açık hava sporunun, açık hava takım sporunun Dünya Kupalarına ev sahipliği yapmış olacak. Geçen yıl kriket ve rugby Dünya Kupalarına ev sahipliği yapmıştı. Bu yıl da işte Avustralya ile futbol ortak ev sahipliği yapıyor. Tabii ironik bir şekilde bu ev sahiplikleri Jacinda Ardern hükümetinin şeyiydi. Politikasının bir parçasıydı. İronik bir şekilde Avustralya'da Liberal Parti'nin işte Malcolm Turnbull ve Scott Morrison hükümetlerinin politikasıydı. Şimdi hiçbiri iktidarda değil. Hepsinde iktidar değişti. Bakalım nasıl bir turnuva organize edecekler. Evet, adaylık sürecine eklemek istediğim bir şey var mı Batuhan?
Sadece şöyle bir ek yapabilirim. Bu yayın kriziyle alakalı tek sorunun bu olduğunu söyleyemem. Aslında yanlış da bir düşünce olduğu kanaatindeyim ama biraz erkeklerdeki Avrupa Süper Ligi'nin doğmasına da bu yol açmıştı. Oradaki temel kanı şuydu. Real Madrid'in işte X bir ülkenin takımıyla 5 büyük ligin dışındaki takımlarla oynadığı maç izlenmiyor. Dolayısıyla bunun hiçbir mantığı ve getirisi yok. Eğer büyük takımlar kendi aralarında daha fazla maç yaparsa yayın gelirleri artar tezini savunuyordu 12 takım. Çok yaygın bir kanı yok. Bu 32 takımın 32 takıma çıkmasıyla alakalı ve yayın gelirleri yayın anlaşmalarıyla alakalı bir durumun. Sadece birkaç yerde küçük yorumlar gördüm ama bunun da ben yani az da olsa bu yayın sorunuyla alakalı ilişkilendirmesinin yanlış olacağını çok sanmıyorum. Yani illaki bunun da bir maalesef birkaç noktada payı var.
Ya evet tabii mesela erkeklerde Premier Lig'in oluşumu da aslında böyle bir projenin böyle bir itirazın sonucuydu. Hani işte yayın gelirlerinin adil dağıtılmadığını, kendilerine daha çok katma değer getirdiğini ancak diğer takımlarla daha eşit ücret aldıklarını, yayın geliri elde ettiklerini savunan bir grup takım ayrılarak Premier Lig'i kurdular. Yayın hakları kamu yayıncısı BBC'den ITV'ye geçti. Daha sonra diğer takımlarda Premier League projesine eklemlendi. Tabii bu hani neoliberal dönemin bir bakış açısı. Kuşkusuz senin kurduğun bağlantı doğru. Ama tabii pastanın eşit dağıtılmaması aslında bir yandan da pastayı da küçültüyor. Yani burada olmaması, daha küçük federasyonların önünde büyümek için hiçbir alan bulamaması, işte kadın futbolun, bu örnekte kadın futbolunun geliştirebileceği kaynaklardan zaten hali hazırda kadın futbolunun büyümüş olduğu federasyonlardaki kadar pay alamıyor olmaları tabii ki sporun ilerlemesinin önünde de bir engel. O yüzden tabii karlılığı önceleyen neoliberal mantığın bir ürünü bu şeylerde, yayın hakları tartışmaları da tıpkı senin dediğin gibi Avrupa Süper Ligi'nde de olduğu gibi, burada da olduğu gibi.
Yani bir de sadece şöyle bir ek yapayım bu hani gelirlerle alakalı. Bu turnuvada 110 milyon dolar dağıtılacak toplam ödül. Bir önceki turnuvada 30 milyon dolardı. Yani bir yatırım evet var ama çözülmesi gereken çok daha büyük sorunlar hala önümüzde duruyor.
Evet. Bu Ada Havası podcastlerini turnuvaya başlayana kadar yapacağız. Turnuva başlayınca devam edeceğiz. Bir turnuva başlayana kadar olan programları böyle bir kılavuz gibi düşündük. O yüzden bundan sonraki programlarda yani turnuva başlayana kadar yapacağımız yaklaşık 4 bölümde favorileri konuşacağız. Bu programda da turnuvaya ilk defa katılan takımları konuşalım dedik. 8 takım var ilk defa katılan turnuvaya. Yani Dünya Kupası'nın kontenjanındaki artış kadar takım ilk defa katılıyor. Bunlar Filipinler, Vietnam, Fas, Zambiya, Haiti, Panama ve Portekiz ile İrlanda turnuvada ilk defa arıza endam edecek takımlar. Bunların bazılarından böyle kısa kısa bahsederek böyle bir açılış yapalım dedik. Batuhan hangisiyle başlamak istersin?
İstersen
Ben
karışıklık olmasın, normal grup sıralamasından gidelim.
Tamam, çok iyi olur.
Yani
İrlanda ile başlıyoruz o zaman, değil mi? A grubu.
Filipinler olması lazım ama tekrar kontrol edeyim.
Hemen bakalım. Filipinlermiş, özür dilerim. Haklısın. Ev sahiplerinden Yeni Zelanda'nın A grubunda Filipinler.
Yani bu takımla senin saydığın takımlar arasında hiçbirinin yani bu turnuvada çok büyük bir varlık göstermesini beklemiyoruz. Sadece ama arkalarında getirdikleri hikaye çoğu şeye ilham verici düzeyde. Yani kötü yorumlar da var, iyi yorumlar da var ama bireysel ve takım bütünlüğü anlamında da çok güzel hikayeleri birlikte bu turnuvada izlemiş olacağız.
Evet.
Yani Filipinlerle başlayabiliriz.
Tabii.
Aslında Avustralya milli takımının eski teknik direktörlerinden Alan Stajic ile çalışıyorlar.
Alan Stajic, evet. Hı.
Aslında hem turnuvanın ev sahiplerinden biri de diyebiliriz onun için. Filipinler aslında bu 8 takım arasında futbola en fazla kadın futboluna en fazla yatırım yapan ülkelerden biri. Yakınlığı jeolojik yani konumu sebebiyle de aslında bu yatırımı yaparken Amerika'daki ABD liglerindeki ve üniversitelerdeki işte Filipin asıllı ve pasaport yani Filipin pasaportuna sahip isimlere gittiler. Bu yatırımı ilk başta bu şekilde başlattılar ve oradan milli takıma kazandırabildikleri isimleri kazandırıp bir iskelet kurmaya çalıştılar. 2012 yılında aslında bu proje başlamıştı. Buranın o dönemde başlayıp devam eden sürecin aslında bugün geldiğimiz nokta bir sonucu diyebiliriz. Daha önceki çoğu turnuvada yer alamadılar. Bu onların ilk turnuvası olacak. Olimpiyatlarda da çok varlık gösterebilen bir ülke olmadı. Dolayısıyla hani aslında belirli bir proje olduğu için getirdikleri hikayeyle merak uyandıran ülkelerden biri.
Evet, Filipinler böyle özellikle 2010'lardan itibaren önüne hedef koyarak çalışan bir federasyona sahip. İşte önce kıta turnuvalarını hedeflediler 2010'ların başında. Daha sonra işte mesela 2018'de Asya Kupası'nda pardon 2019'da Asya Şampiyonası'nda özür dilerim yanlış söyledim. Evet, 2018'de Asya Kupası'na 15 yıl aradan sonra tekrar katıldılar. Bu aynı zamanda 2019'da Dünya Kupası gruplarına kalmayı hedefleyen bir projenin, Project Jordan adında bir projenin de takıma yaptığı katkının bir sonucuydu. Orada 6. oldular. 2022'de de Asya Kupası'nda yarı final oynadılar. Aslında 2019'daki projeleri başarılı olmadı. Yani, 2019 Dünya Kupası'na katılamadılar Fransa'daki Dünya Kupası'na ama 2023'te ilk defa yer alma şansı buldular bu turnuvada.
Yani şöyle de bağlayabiliriz. Senin de söylediğin gibi aslında bir projenin sonucuydu bu. O 2018'deki turnuva altıncılık, 2022'deki yarı final ve geçtiğimiz sene Asya, yanlış hatırlamıyorsam Asya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Kadınlar Şampiyonası'nda da şampiyonluğa
Evet.
ulaştılar. Bunların sonucunda da işte ortaya bir takım çıktı ve tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. Bulundukları grup zor bir grup. Yani bu biraz sonra konuşacağımız bu hani Filipinler dahil 8 takımın hiçbir kolay bir grupta yer almıyor kendileri değerlendirildiğinde. Ama turnuvanın en renkli takımlarından biri olmaya adaylar.
Evet, gruplarında da Yeni Zelanda, Norveç ve İsviçre var. İlk maçları da İsviçre ile olacak. Yeni Zelanda'da yapacaklar maçlarını. İstersen hemen İrlanda'ya geçelim.
Evet,
B grubuna.
sadece Filipinler'de yani en önemli oyuncu Halil Long savunmada
Hı-hı.
dikkat edilmesi gereken isimlerden biri.
Evet. B grubu bir başka ev sahibinin grubu. Avustralya, İrlanda, Nijerya ve Kanada'dan oluşuyor. Burada da İrlanda turnuvaya ilk defa katılan takım. Onlar da ev sahibi Avustralya ile turnuvanın açılış gününde oynayacaklar. Tabii Avustralya ve Kanada büyük turnuva tecrübesi olan ülkeler. İrlanda o yüzden hani bunların arasından Nijerya'yı da saf dışı bırakarak bunların arasından gruptan çıkmaya çalışacak. İrlanda aslında çok iyi bir eleme performansı gösterdi. Gürcistan'ı 11-0 yendiler. Hani Gürcistan çok böyle kadın futbolunda ön planda olan ülkelerden değil ama o 11-0'lık galibiyet averajda bayağı bir öne geçirdi İrlanda'yı. Daha da önemlisi İsveç'le berabere kaldılar. Yaklaşık 24 yıl aradan sonra İsveç'ten kopardıkları ilk puandı bu. İsveç'te hatta maçın sonuna kadar da önde götürdüler. Son 15 dakikada sanırım bir gol yemişlerdi Göteborg'daki maçta. Öyle olunca katılım şansları oldukça arttı. Tabii İsveç grubu lider bitirip doğrudan katılım hakkı kazandı ama İrlanda'da playoff'ta katılım hakkı elde etti. Hatta playoff'tan Dünya Kupası bileti aldıkları maçın ardından bu Wolftones diye meşhur bir cumhuriyetçi müzik grubunun Celtic Symphony diye bir şarkısı var. İçinde Up the Ra işte Yaşasın İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu sözleri geçiyor. Onu söyledikleri için bayağı bir özellikle İngiliz medyasından bayağı bir ateş altına alınmışlardı. Sky Sports'ta bayağı oldukça küçümseyici yorumlar yapılmıştı. Böyle şeye geldiler. Dünya Kupası'na geldiler.
Yani aslında bu 8 ülke arasında belki hani ilk turnuva deneyimi olacak İrlanda Cumhuriyeti'nde, ama en iyi kadroya sahip takım dememiz çok yanlış olmaz herhalde. Yani Portekizli de belki
Doğru.
yarışabilirler, ama hani en azından belli bir kadro kalitesine sahip takımlardan biri. Geliş sürecini iyi anlattın. Oraya çok ekstra bir eklemem olmayacak. Sadece yani belki sürpriz bir sonuç çıkacaksa herhalde İrlanda'nın yapması çok şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hani kadrolarında da İngiltere'de oynayan oldukça fazla isim var. Önemli isimlere sahipler. Bunun haricinde yani bu sezonu iyi geçiren isimler de var kadroda ve yani İrlanda'nın aslında uzun yıllardır bu kadar hani bir ada ülke, İngiltere yani Birleşik Krallık içerisinde yer alan bir ülke olmasına rağmen hani sıyrılıp o kadın futbolunda öne çıkamaması da aslında ayrı bir sorundu. Ama son yıllarda onlar da yatırımların karşılığını alıp en büyük sahneye çıkmayı başardılar.
Ben biraz kadrolarından bahsedeyim. Kaptan Katie McCabe en öne çıkan oyuncusu İrlanda'nın. Arsenal'de oynuyor. Deneyimli bir oyuncu. Onun dışında bu yıl İrlanda 4 tane hazırlık maçı yaptı. İkisi Amerika ile olmak üzere ve özellikle Amerika turnesinde şey yaptılar. İrlanda doğumlu olmayan İrlandalı oyuncuları takıma katıp onları bir denediler. Amerika'da doğmuş İrlandalı oyuncuları özellikle. Bunlardan iki tanesinin özellikle turnuva kadrosuna geleceğine kesin gözle bakılıyor. Turnuva kadrosu biz bu programı çektiğimiz 27 Haziran günü henüz açıklanmamıştı. Ama Sinead Farrelly mesela Amerika maçında 60 dakika oynadı ilk maçta ve o 60 dakikada öyle iyi bir performans sergiledi ki hani turnuva kadrosuna gireceğine kesin gözle bakılıyor. Bir diğeri de Marisa Sheva, bir orta saha oyuncusu. O da eski bir atlet, orta mesafeci. Pennsylvania Üniversitesi'nde yanılmıyorsam iki spor takımında birden yer alıyordu. Hem atletizm takımında hem futbol takımında. Bu iki oyuncu da bu sene işte İrlanda Federasyonu'na ülke için oynayabilecek durumda olduklarını bildirdiler. Öyle olunca takıma davet edildiler ve Dünya Kupası kadrosunda görme şansımız yüksek onları.
Bu profilde bir oyuncu daha var ama onun durumu henüz netleşmiş değil. O da Ayfi
İFA, evet o bir
Manion.
sakatlık geçirdi dizinden.
Dizinden.
Menisküs sakatlığı var.
Ki kariyerinin başında İngiltere forması giyen isimlerdendi ama iki kez ACL sakatlığı yaşadığı için sonrasında alt yaş gruplarında ve kariyerinin büyük bir bölümünde uzun süre forma giyemedi, iki ACL yaşadığı için. Sonrasında takım değiştirmeye karar verdi ve hani işlemler tamamladıktan sonra da İrlanda için oynamaya başladı. Takımın en önemli oyuncularından biri diyebiliriz. Yani onun da durumunun netleşmesi İrlanda'nın turnuvadaki gidişatıyla doğrudan bağlantılı olacak.
Evet. Benim İran'da bir eklemem yok.
Ben de
Senin de yoksa.
bir not yok şu an için.
O halde C grubuna geçebiliriz. C grubunda da ilk defa katılacak olan Zambiya var. Costa Rica, Japonya ve İspanya'yla aynı gruplar. Oldukça zor bir grup. Ama Zambiya'da aslında epey dişli bir rakip sayılabilir. Zambiya'yı 2021'de Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarında izledik ilk defa büyük sahnede. Olimpiyat Oyunlarına katılmışlardı ve Çin'le 4-4 berabere kalmışlardı. Aynı zamanda geçen yılda işte Afrika WAFCON'da yani Kadınlar Afrika Kupası'nda yarı finale yükselerek Dünya Kupası bileti aldılar. Zambiya'nın bir özelliği Afrika kıtasından okyanusa veya denize kıyısı olmayan ve hem erkeklerde hem kadınlarda Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk ülke olması. Zambiya'nın en önde gelen sporcusu da açık ara la Barbara Banda. Barbara Banda'nın ismini ben en azından çoğumuz demeyeyim ama ben şeyde duymuştum. Olimpiyatta hem Hollanda hem de Çin maçlarında hat-trick yaptığını da duymuştum. Daha sonra geçtiğimiz yıl WAFCON'dan önce, Afrika Kupası'ndan önce yani Afrika Futbol Federasyonu onun işte atletizmde de Caster Semenya'nın, Aminat Hüseyin'in, pek çok ismin, bilinen ismin takıldığı bir engel olan testosteron seviyesi engeline takılarak WAFCON'da yarışamayacağını söylemişti Afrika Futbol Federasyonu. Yer alamayacağını söylemişti. Yani Zambiya Barbara Bandas'ın takımda üçüncü oldu geçen yıl WAFCON'da. Tabii bu testosteron seviyesi çok tartışılan bir şey. Özellikle hani beyaz atletlerin seviyeleri baz alınarak oluşturulan standartlar genelde siyah atletler için böyle sorunlar çıkarabiliyor. İşte Caster Semenya bunun dünyadaki en bilinen örneği 800 metre kadınlarda dünya şampiyonu bir atlet. Ama Barbara Banda bu nedenle geçtiğimiz WAFCON'da yer alamadı ama FIFA bu kuralın onlar için yani FIFA kurallarını kapsamadığını söyledi ve şey yapabilecek Barbara Banda burada yer alabilecek. Hani o yüzden Zambiya'da dikkat edilmesi gereken gözlerin üzerinde olacağı oyuncu o.
Son 10 maçta da 22 gol attığını milli takım formasıyla ekleyeyim ona.
Evet.
İki Zambiya aslında tanıdık, ülkemizden de tanıdığımız isimleri içeren bir kadroya sahip. Onlardan ikisi yanlış söylememek için kontrol ediyorum. Missozi Zulu ve Margaret Bellomo Hakyar gücünde oynayan iki isim. Bir de Fatih Vatan'da oynayan Natasha Hazernali var. Onlar da ülkemizde forma giyen isimlerden. Bu turnuvada yer alacaklar. Zambiya geçtiğimiz sene, pardon, bu sene 13-22 Şubat'ta düzenlenen Türkiye'deki kadınlar Türkiye şampiyonasında yer alan ülkelerden biriydi. 6 Şubat depreminden sonra Türkiye o turnuvadan çekilmişti. O turnuvada yer alan takımlardan biriydi ve A grubunu 3. sırada tamamlamışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Aslında aşina olduğumuz takımlardan, hani burada izlediğimiz takımlardan biri. 2020'de de olimpiyata katılmışlardı diye hatırlıyorum. Yani turnuvanın en azından renkli takımlarından biri olmaya adaylar.
Evet. D grubuna geçelim. Haiti'ye istersen. İngiltere, Danimarka ve Çin'le oynayacak Haiti. Yani Avrupa'nın iki önemli ülkesi. İki önemli futbol ülkesi. Bir de Dünya Şampiyonası'nın yani eski finalistlerinden 99 finalisti Çin'le oynayacaklar. Evet, Haiti hakkında ne demek istersin Batuhan?
Yani sınırlı bilgiye sahip olduğumuz takımlardan biri maalesef. Onun haricinde kadrodaki en önemli isim Melchi Dumourny, yanlış okumadıysam. Onun haricinde erkek takımının 1974'te Almanya'da yer almasından sonra ilk defa ülke olarak FIFA organizasyonunda yer alıyorlar. bütün daha önceki elemeleri ve olimpiyatlarda da yer alamayan bir takımdı Haiti. Buraya CONCACAF'ta da 6 kere yer aldılar ve en iyi derecelerde 4.'lük. Pan Amerikan oyunlarında da yalnızca 2 kere mücadele edip 2 maça çıkabildiler. Yani profil olarak çok zayıf bir takım. İngiliz basınında birkaç haberde kriket skoru bekliyoruz tarzında yorumlar gördüm ama yani birazcık incitici yorumlar bunlar. Yani grubun ve belki turnuvanın herhalde 32 takım arasındaki en zayıf halka Haiti dememizde bir sakınca yok. Ama sonuçta burada yer alıyorlarsa bunun bir sebebi var ve dolayısıyla da hani en azından onların bu turnuvada çok bir şey beklememiz mümkün değil Haiti'den ya da herhangi bir sürpriz de beklenmiyor onlardan. Ama bu turnuva ilerleyen yıllar için bir başlangıç olabilir.
Evet. Güzel. Haiti'den sonra E grubunda Vietnam'a geçiyoruz. Vietnam'da hakikaten ölüm grubu gibi bir gruba düşmüş kendileri için. ABD son iki turnuvanın şampiyonu ABD. Son finalist Hollanda ve Portekiz'le beraberler. Aslında burada iki tane takım var ilk defa şey yapan, turnuvaya katılan. Ama Portekiz aslında büyük turnuva deneyimi olan bir ülke. Zira işte şeye Avrupa Şampiyonası'nda son iki Avrupa Şampiyonası'na katıldılar. Uzun yıllardır ülkede düzenlenen Algarve Kupası var. Kadınlar uluslararası kadın futbolunun en önemli milli takımlar seviyesinde turnuvalarından. Bu kıta şampiyonları ve küresel şampiyonları saymazsak. O yüzden Vietnam nispeten bu grubun sonuncu olma potansiyeli en yüksek takımı. Ama biraz hani turnuvaya katılımlarından bahsedebiliriz. Katılım süresinden özellikle 2010'larla birlikte Vietnam'da böyle kadın milli takımı, kadın futbol milli takımını küresel sahneye taşımak için ciddi tartışmalar yürütülüyor. İşte bağımsız bir kalkınma fonunun işte daha doğrusu geliştirme fonunun kadın futbolu için kurulması gerekliliği konuşuluyor. İşte yerel ligin profesyonel statüye kavuşturulması için çalışmalar yapılıyor. Bunlar da meyvesini aslında 2014'te ilk defa gruptan çıktıkları Asya Kupası'nda veriyor. Geçen yılda Asya Kupası'nın aynı yılda bu arada Asya oyunlarında da yarı final oynadılar. Dördüncü oldular. Geçen yılda yine Asya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiler ve Dünya Kupası'nda da ilk defa yer alacaklar.
Yani senin söylediklerine ek olarak buraya katılım süreçlerinde Tayland ve Çin'in Covid sebebiyle 2022'de çekilmesinden sonra playoff'a katılmaya hak kazandılar ve o yolu takip ederek buraya geldiler. Aslında Güneydoğu Asya'daki en önemli takımlardan biri olarak adlandırabiliriz Vietnam'ı. Ama buna rağmen uzun yıllar hep o beklenen başarı belki yanlış bir tanım olabilir ama beklentilerin uzağında bir profil çizdiler. Onun haricinde senin de söylediğin gibi yani ülkeye yatırım aslında oldukça fazla özellikle 2010'lardan bu yana bu kadın futboluyla alakalı. Ama ülkede profesyonel bir ligin olmaması ve ülkedeki sorunlar maalesef bunu sürekli yatırımları da geriye götürüyor. Kadroda tek bir isim var ülke dışında oynayan Huynh Nu. O da Portekiz'de oynuyor. Portekiz'deki takımlarından Blank Villaverdense de forma giyiyor. Oradan Portekiz'e bağlayayım. Aslında erkek takımına baktığımızda yani Portekiz dediğimizde bir futbol ülkesi olarak adlandırabiliriz. Ama kadın futbolunda Dünya Kupası'nın hep uzağında kalan bir ülke oldu Portekiz. Bu sene tekrar yani tekrar yanlış oldu. İlk kez katılım hakkı elde ediyorlar. Aslında Benfica'nın kulüpler düzeyinde elde ettiği başarıların da bir yansımasının olduğunu, milli takıma yansıdığını söyleyebiliriz. Benim turnuvada en çok merak ettiğim takımlardan biri Portekiz. Yani Avrupa şampiyonalarında gördük iki kere. Ama Dünya Kupası'nda ilk kez yer alıyorlar ve aslında bir önceki konuştuğumuz takımlarda olduğu gibi Portekiz için de burada elde edebilecek sonuç, kazanım ve tüm deneyimler ilerisi için önemli bir pay sahibi olacaktır. Portekiz'e ekleyeceğim var mı ekstra bir şey?
Benim yok.
Ha,
İstersen şeye geçebiliriz. F grubunda Panama'ya
Portekiz'e benim
geçebiliriz.
şöyle bir ek yapayım.
Tabii.
Kika Nazaret takımın en önemli isimlerinden biri. Aslında bu erkek futbolculardan tanıdığımız Jorge Mendes'in de menajerliğini yaptığı ilk kadın futbolcu kendisi. Öyle bir ek yapmış olayım.
Harika. F grubunda Panama, Brezilya, Jamaika ve Fransa ile aynı grupta.
Ölüm grubu yerden biri daha.
Evet, ya Jamaika aslında o da bir CONCACAF takımı Panama gibi ama o ilk kez 2019'da Dünya Kupası'na katılmıştı Jamaika. Şimdi Panama ilk defa Dünya Kupası bileti aldı. Brezilya karşısında açacaklar. Tabii Brezilya ve Fransa'nın gruptan çıkmak için favori olduğu bir tablo var burada.
Sürpriz.
Evet. Panama'da aslında böyle 2010'ların sonunda performansını yükselten bir grafik çiziyordu. 2018'de CONCACAF şampiyonasında dördüncü olmuşlardı. 2019'da da Panamerikan oyunlarında beşinci olmuşlardı. Ama tabii böyle uluslararası futbola çok böyle büyük vurdukları çok büyük bir damga yok. Onlar da daha çok böyle Dünya Kupası genişlemesinden faydalanarak turnuvaya katılım hakkı elde eden takımlardan. Onları da T grubunda izleyeceğiz.
Kadrolarında hani büyük liglerden çok az oyuncu var. Bunlardan en önemlisi ABD'de forma giyen Washington Spirit takımında oynayan Riley Tanner. Playoff'larda ilk kez forma giymişti yanlış hatırlamıyorsam. Orada da gösterdiği performans aslında takımın en önemli isimlerinden biri olabileceğini ve bu takımı sürükleyicilerinden biri olacağını göstermişti. Dünya Kupası'na son katılan takımdı Panama. Elemelerde Paraguay'ı yenip gelmişlerdi. Yani grupta hiçbir şansları olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani futbol bu tabii ki hiçbir şeyi kesin gözüyle bakamayız ama maalesef hani Dünya Kupası'ndaki maceraları 3 maçta sınırlı kalacak gibi duruyor.
Evet. O zaman bugün konuşacağımız son takım olan Fas'a geçebiliriz. Fas da H grubunda Almanya, Kolombiya ve Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Aslında hani Almanya tabii grubu lider bildirmek için favori ama hani Fas'ın Kolombiya ve Güney Kore ile böyle bir çekişme içinde olabileceğini öngörebiliriz. Yani diğer konuştuğumuz bazı takımlara göre
Şansları var.
evet, yani iyimser olmak için daha fazla sebep var önlerinde. Tabii Fas bir de geçtiğimiz yıl erkeklerde de Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak büyük bir sükse yapmıştı. Kadınlarda da aynı tarihlerde ya da özür dilerim herhalde yaz aylarındaydı. WAFCON finaline çıktılar. Afrika Kupası, Kadınlar Afrika Kupası finaline çıktılar. Ve yarı finale çıkarak zaten Dünya Kupası biletini almışlardı. Bir de bunu finalist olmakla taçlandırdılar. 2017-2019 yıllarında Olimpik Lyon'u çalıştıran Fransız teknik direktör Reynald Pedros çalıştırıyor Fas'ı. Pedros Lyon'un başında Şampiyonlar Ligi de kazanmıştı. Yani oldukça aslında önemli bir teknik direktör. Ama biraz ben Fas'ın aslında yani Fas nasıl kadın futbolunda böyle Dünya Kupası oynayacak seviyeye geldi. Onu anlatmak istiyorum. Hani zira Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak ilk Arap takımı, ilk Arap ülkesi Fas. Ya 2009'da ülkedeki bütün futbol sistemi böyle bir elden geçirildi. O esnada bir kadın futbol akademisi de kuruldu. Bu aslında ilk hani kadın futbol milli takımının uluslararası sahneye çıkışının ilk taşlarını döşedi. 2019'da mesela Afrika oyunları üçüncüsü oldular. Hani uluslararası başarılar biraz daha 2010'ların sonları 2020'lerin başlarına denk geliyor ama hani bu sistem mesela 2020'de iki seviyeli bir profesyonel lig kuruldu. Hani profesyonelleşme, futbolcuların yaptığı işten para almaları için önemli bir adım. Daha istikrarlı sonuçların gelmeye başlaması için önemli bir adım. 2022'de de tabii yaptılar. WAFCON finalisti oldular ve Dünya Kupası bileti aldılar. Yani benim en merakla beklediğim gruplardan bu H grubu. Şeyde de Fas kadrosunda da en önemli oyuncu Gizlain Çedak kaptan. Geçtiğimiz Wafcon'da da turnuvanın oyuncusu seçilmişti. Tabii Fas'ın İspanya ve Fransa'yla coğrafi ve geçmişteki sömürge bağlarından da dolayı yani Fas'ta önemli bir şey de var. Hani futbolcuların Fransa ve İspanya'yla önemli bağları da var. Mesela Iman Saud diye bir orta saha oyuncuları var. 20 yaşında çok genç. O Fransa'da yetişmiş bir oyuncu. O da mesela Vasco'nun en gelecek vadeden geçen sene isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Bu turnuvada da Fas kadrosunda yer alacak.
Yani bu söylediklerine çok fazla bir ekstra ekleyeceğim bir şey yok. Sadece o finalde Güney Afrika'ya kaybetmişlerdi. Onu ekleyebilirim 2-1. Onun haricinde bu, o derece aynı zamanda Fas'ın elde ettiği, milli takım düzeyinde elde ettiği en iyi dereceydi. Bu isimlere ek olarak da zaten kadronun büyük bir kısmı diyeyim. Ülkede yani senin de söylediğin gibi hem Fas'ta, Fransa'da forma giyen isimler var. Birkaç isim İtalya ve farklı liglerde oynayan oyuncular var. Bir de Rosella Ayane Tottenham forması giyen isim. Bu isimlere herhalde en önemli kozu olacak Fas'ın. Bu yani Fas'la alakalı benim de en çok merak ettiğim şey konulardan biri. Yani grupta evet Almanya gibi bir de var ki sadece grup liderliği için değil şampiyonluk için de en büyük adaylardan biri.
Avrupa şampiyonu geçen yılın. Pardon, Avrupa finalisti, özür dilerim. İngiltere Avrupa şampiyonu.
Onun haricinde yani belki Kolombiya'yı mağlup etmeleri çok büyük bir sürpriz olmayacak ama yani Kore'den alabilecekleri puan ya da olası bir galibiyet onları bir anda gruptan çıkmalarına yardımcı olabilir. Yani dolayısıyla erkeklerde yaşanılan başarının bir devamını burada görmemiz çok fazla sürpriz olmaz diye düşünüyorum.
Evet, başka ekleyeceğim bir şey yoksa,
Yani bugünlük
evet,
başka yok.
programımızın sonuna geldik. Turnuva başlayana kadar bu rehber programlarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.